RSFM 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Dilerseniz RSFM programlarını Sputnik Türkiye'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. RSFM, anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 27 Ağustos 2021 günlerden cuma, bir haftayı daha tamamladık. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız hafta içi her zaman olduğu gibi. Bugün yine gündeme damgasını vuran mesele Afganistan. Dün akşam saatlerinde, akşam üzeri başkent Kabil'deki havaalanı etrafında art arda bombalar patladı. Ben size aktarmıştım Eksen yayını sırasında özellikle Britanya istihbaratının Kabil'de bombaların patlayabileceği uyarısı var diye, yakın zamanda da bir patlama olursa şaşırmamak lazım diye, tabii arkasında kimin olduğunu bilmek çok zor. Dün IŞİD Horasan grubu üstlendi ve en az 110 ölü, çoğu Afgan siviller, 13 Amerikan askeri hayatını yitirdi. 1300 yaralıdan bahsediliyor. Görebildiğim kadarıyla 15 Amerikan askeri de yaralandı. Beyaz Saray alarm durumuna geçti. Arda arda açıklamalar uluslararası toplumdan, birazdan aktaracağım, kınamalar geldi. Kabil Havaalanı'nın güvenliği, Taliban'ın açıklamaları, pek çok başlık olacak. Türkiye açısından da Kabil'deki bu bombalı saldırı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afgan başkentindeki güvenliğin ne kadar önemli olduğunu ispatlamış gözüküyor. Öyle yorumladı Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada. Bosna Hersek'e gitti ve dikkat çekici açıklamalar da yaptı tabii. Kabil Havaalanı işletmesi önce güvenlik olarak başlamıştı, şimdi işletmecilik olarak devam ediyor gibi gözüküyor. Bugün bu haftayı da Afganistan değerlendirmeleriyle kapatacağız. Dünya gündemini aktardıktan sonra Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller'e bağlanacağız. Ve Türkiye'nin Kabil'de, Afganistan'da rol üstlenme arzularını, nedenlerini, olası sonuçlarını değerlendirmesini isteyeceğiz Mehmet Ali Güller'den. Bunun dışında tabii Covid-19 haberleri var. Dünya gündemi ağırlıklı olarak Afganistan'dan ama Avrupa'dan, Orta Doğu'dan başlıklar da olacak. Onları da aktaracağım size. Covid-19'dan vaka sayısı 215 milyona yaklaşmış durumda. Can kaybı da 4,5 milyon civarında. Covid haberleri var. Onları da aktaracağım size. Arkadaşlara bir yandan yazıyorum. Tanıtım için link atmak arzusundayım. Frekanslarımızı önce tekrar edelim. YouTube kanalının linkini de gelince düşünce paylaşıyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den. Radyomuzu dinleyebilirsiniz, ekseni dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden zaten Türkiye'nin dört bir yanından bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalında linkini paylaşacağım birazdan sizinle. Bazen geç düşüyor, Twitter hesabından paylaşacağım arkadaşlar bana attıkları zaman. Oradan da bizi izleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım eksene. Covid haberlerine özetle geçeceğim. Amerikan istihbaratının şu meşhur raporu, bu hafta size aktarmıştım. Amerikan istihbaratından 90 gün içerisinde COVID'in kaynaklarına dair rapor istemişti Başkan Joe Biden ve raporda sunulmuştu 24 Ağustos itibariyle. Ancak bir türlü içeriğini bilmiyoruz bu raporun. Acaba Çin'e bir suçlama mı var? Çünkü küresel rekabette COVID-19'da artık Amerika ile Çin arasında bir başlık haline gelmiş durumda. Amerikan istihbaratı raporun gizliliği kaldırılan versiyonunu hazırlıyormuş efendim. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki bu yönde açıklama yaptı. Özel bir briefing vermiş Biden'a Amerikan istihbaratı. Fakat burada anladığımız kadarıyla Amerikan devleti henüz COVID-19 nedeniyle şimdiye kadar Trump döneminde Çin'e ithamlarda bulunmuştu ama buradan somut bir şey çıkartabilecek gibi gözükmüyor. Çıkarsa herhalde daha fazla sızardı. Çünkü Amerikan medyasına ve mesela Washington Post'a Amerikalıların bu konuda bir fikir birliğine varamadıkları, yani fikir birliğine varacak bir şey de yok, bilimsel somut veriler üzerinden ulaşılacak bir sonuç ama demek ki istihbarat toplumu yeterince donanıma sahip değil demiş. Çinliler tabii bu konuda çok gerginler ve ön alma babında bu hafta arka arkaya Amerikan istihbaratının zaten güvenilir olmadığına dair açıklamalar yapmışlardı. Dünya Sağlık Örgütü'ne sonunda iş şuraya vardı. Çin'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Chen Hu Dünya Sağlık Örgütü'ne bir mektup göndermiş. İlk defa resmi bir başvuru. Wuhan'la ilgili Amerikan iddialarına karşılık Fort Detrick Laboratuvarı var Amerika'nın ve bir de Kuzey Carolina'da bir başka laboratuvar var. İşte eğer ki böyle bir şey olacaksa o zaman Chapel Hill'deki ve Fort Detrick'teki Amerikan ordusuna ait biyolojik laboratuvar ki COVID-19'la korona ile ilgili çalışmalar yapıyorlar bunlar, onlar da incelensin diye yazmışlar bu mektupta. Ayrıca 25 milyon Çin vatandaşının imzaladığı kolektif mektubu da eklemişler. Bayağı böyle Amerikalıların bu konudaki tutumları karşısında kendileri de aslına bakarsanız buradan öyle gözüküyor. Çok sert bir tavır alıyorlar. Olası bir COVID-19'dan ötürü suçlanma meselesine dikkat ediyorlar ve önceden bu tarz başvurularda da artık Birleşmiş Dünya Sağlık Örgütü'ne böyle başvurulara kadar vardırmış durumdalar. Amerika'da COVID vakalarındaki artış inmiyor. Ölümler günde yaklaşık 1000-1100 civarında, 500 ila 1000 arasında. Yıl sonuna kadar 98 bin insanın daha COVID-19'dan ölebileceği yolunda Washington Üniversitesi araştırma yapmış efendim. Türkiye'de de çok yüksek ama sanki artık COVID'den kurtulmuşuz gibi davranıyoruz. Aşı meselesi en azından fena gitmiyor gibi. Üçüncü doz aşılar vuruluyor. Hindistan'da 44 binden fazla vaka tespit etmişler 24 saatte. Fransa'da da Sağlık Bakanı aşı olun diyor. Çünkü en çok ölenler aşı olmayanlar. En azından bilimsel veriler buna işaret ediyor. Danimarka 10 Eylül itibariyle bütün kısıtlamaları kaldıracakmış. Bu pandemi kontrol altında diye açıklamışlar. Rusya'da 19 bin civarında vaka sayısı. İsrail'de yine 8 binden fazla vaka bir günde rapor edilmiş ki iyi idare eden ülkeydi İsrail. Türkiye'de 217 vefat sayısı dün 217 idi, 257'ye yükselmiş bir günde can kaybı 20 bin sınırında da vaka sayısı 19.616 olarak Sağlık Bakanı tarafından açıklandı. Yani her şey iyi gidiyor diyoruz ama günde 250 insan hayatını yitiriyor COVID-19'dan hakikaten ve 20 binlik vakalarla da böyle yazı geçirdik. Çok acayip bir durum. Şimdi bir de CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin bir yasa teklifi hazırlığı içerisindeymiş. Vermiş daha doğrusu teklifi, çift doz aşı olmayanların toplu alanlara, kamusal alanlara girmesinin kısıtlanmasını içeren bir teklifmiş. Türkiye'de de tartışılacak herhalde bu meseleler. Evet. Şimdi hemen Afganistan meselesine geçiyorum. Dünya ile ilgili başlıkların büyük bir çoğunluğu Afganistan'dan dün akşama doğru Türkiye saatiyle tabii ki Eksen'in yayınından sonra geldi. Kabil havaalanında arka arkaya bombalı saldırılar, patlamalar meydana geldi. İntihar saldırısı olduğundan da şüphe ediliyor. Totalde 13 Amerikan askeri ve geri kalan 90 kadarı Taliban, 72'si dedi, yaklaşık 30 Taliban militanının da ölmüş olabileceği belirtiliyor kimi kaynaklarda. 110 ölü var özetle. 1338'de yaralı var. Birden fazla patlama. Bir dördüncü patlama daha vardı. Kimileri 6 patlama diyor. Bir tanesi Amerikalıların mühimmat ve silahlarını havaya uçurması, kontrollü bir biçimde patlatması olarak aktarıldı ama tabii bir anda ortalık cehennem yerine dönmüş gibi gözüküyor. Beyaz Saray tabii 13 Amerikan askeri bir anda hayatını yitirdi. Bu tahliye fiyaskosunun üzerine bir de böylesine toplu bir can kaybı gelmiş oldu. Tahliyelerin 31 Ağustos'ta bitmesi gerekirken dikkatler saldırının sorumlularına çevrildi. IŞİD Horasan grubu üstlendi deniliyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı, CENTCOM Komutanı McKenzie açıklama yaptı. Hala yaklaşık 1000 kadar Amerikan vatandaşının bölgede bulunduğu söyleniyor. Kendisi bir takım saldırıların engellendiğini, Taliban'a hareketlerini kolaylaştıracak bilgi verdiklerini söyledi. Anladığımız kadarıyla Kabil Havaalanı'nda bu tahliyeleri zaten epeydir, kaç gündür Taliban'la koordineli bir biçimde yürütüyorlar. Ama istihbarat da sağladıkları anlaşılıyor. Böyle bir şimdiden daha meşru bir yönetim. Yani aslında cilalı Taliban devrinde asıl karakoyun IŞİD olacak, IŞİD Horasan grubu olacakmış gibi gözüküyor. Artık bu bombalı saldırıdan sonra da netleşti bu durum, kesinleşti. Adeta bu McKenzie'nin istihbarat paylaşımı yapıyoruz biz Taliban'la demesi, bir müttefikmiş gibi gördüklerini, hatta bu konuda düzeltme yapmak durumunda kaldı Beyaz Saray. Taliban'ın saldırıya izin verdiğini düşünmüyoruz gibi açıklamalar yaptılar Amerikan tarafından. Tabii IŞİD Horasan grubu dediğimiz aslında Irak ve Suriye'de yaratılan IŞİD, DAEŞ diye Arapçası, tabii biz Arapçasını değil Türkçesini, Türkçe konuştuğumuz için Türkçe kısaltmasını kullanıyoruz. Irak, Şam İslam Devleti halifelik ilan etmişti hatırlarsanız. Irak ve Suriye topraklarını kasıp kavurdu 2014'ten itibaren yenilene kadar. Buradan tabii Pakistan Taliban'ından ayrılanlarla beraber Afganistan'da bunlar Bağdadi'ye biat ettiler ve Taliban'ı da çok yumuşak buluyorlar. Öyle aktarılıyor. Özellikle Afganistan'ın kuzey doğusunda Kunar, Nangarhar, Nuristan vilayetlerinde etkin olmaya başladılar. Tabii bunların çok kanlı saldırıları da böyle çok Afganistan'la o dönemde kimse ilgilenmediği için dikkatten kaçtı ama özellikle Şiileri hedef aldılar. Kadınları hedef alan saldırıları var. Bir şekilde cihat davasına Taliban'ın ihanet ettiği görüşündeki bu Horasan grubu, IŞİD Horasan grubu. Beklenen bir şey tabii Rus istihbaratı, Amerikalıların bir takım IŞİD'çileri Suriye'den, Tanaf bölgesinden, Irak'tan Afganistan'a taşıdığı yolunda iddialar ortaya atmış idi. Zaten epeydir gittikleri de biliniyordu. Şimdi tabii Taliban Afganistan'ı kontrol edip meşrulaşma, tanınma, eskisi gibi BM terör örgütleri listesinde Taliban bu arada. Yani Amerika'nın istihbarat desteği verdiği BM terör örgütleri listesindeki bir grup. Ama dünya değişiyor. Böyle Karakoyun'da IŞİD Horasan grubu olacakmış gibi gözüküyor bundan sonra. Biden tabii açıklama yaptı. İntikam alacaklarını dile getirdi açıkça. Affetmeyeceğiz, unutmayacağız ve bedelini ödetmek için peşlerine düşeceğiz dedi. Afganistan herhalde Taliban'la birlikte Amerikalı askerler artık omuz omuza IŞİD'e karşı mı savaşacaklar falan diye insanın aklına bir takım şeyler tabii düşüyor. Taliban da açıklama yaptı. Patlamalar Amerikan ordusunun sorumlu olduğu yerde oldu. Daha önce uyardık biz yabancı güçleri dediler. Hatta işte bizim kalifiye insanlarımızı tahliye ediyorlar alçak batılılar diyor Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit. Evet de yani o kalifiye insanlar da sizin İslami şeriat rejiminizde yaşamak istemiyor olabilirler. Siz de herkese şeriat dayatmazsanız belki kendi ülkelerinde kalabilirler ama yaşam biçimi dayatırsanız, kadınlar 2 günden 3 günden fazla dışarıda yalnız gezemez, bir yere gidemez filan derseniz o kalifiye uzmanlar da ya kusura bakmayın biz sizin yaşam biçiminizi kabul etmek zorunda değiliz deyip giderler tabii yani. Neyse, insani olmamakla suçlamış Afganistan'ın beyin göçüne katkı yapıyorlar diye ama o zaman yani Taliban'a peki siz insani misiniz diye bir soru sorma hakları doğuyor tabii. Bu arada Taliban, Afgan imamları da uyarmışlar. Cuma namazları sırasında yöneticilere itaati telkin edin demişler. Yani Allah Allah, yöneticileri beğenmiyorlarsa itaat etmeme özgürlükleri de olması gerekiyor tabii, ama tabii Taliban anlayışında bunlar söz konusu değil. Amerikan kamuoyuna bu arada bir Taliban pazarlamacılığının vardığı boyut NBC programında Zabihullah Mücahit demiş ki 11 Eylül saldırılarının emrini Bin Laden vermedi. Kanıt yok ortada demiş. Tabii Amerikalılar da şok olmuşlar. Enteresan başlıklar. Şimdi Taliban'ın elinde zırhlı araç, askeri helikopterler dahil binlerce teçhizat vardı. Bir de video belirmiş. Taliban militanları meşhur Amerikalıların Black Hawk helikopteriyle böyle havaalanında bir takım pozlar veriyorlar. Amerikan teçhizatları, sadece istihbarat desteği vermiyor Amerikalılar. Silahları, mühimmatları filan da bıraktılar Taliban'a. Onlar da böyle şov yapıyorlar efendim. Tuhaf bir tablo var. Velhasıl Kabil'deki havaalanına geri dönelim biz. Birleşmiş Milletler kınadı. Genel Sekreter Güvenlik Konseyi'ne 30 Ağustos'ta acil, çok da acil olmayacak herhalde, 30 Ağustos'ta daha 4 gün var, pek acil olmamış ama neyse, toplanmaya çağırmış. NATO kınamış durumda, işte İslam İşbirliği Teşkilatı kınamış durumda. Milli Savunma Bakanlığı hemen dün açıklama yaptı. Birliğimize, Türk Birliği'ne bir hasar zayiat yoktur dedi ki bugün de bir başka tahliyeler devam etti. Türk dışişlerinin kınaması var. Biden çıktı, açıklama yaptı. Enteresan unsurları var açıklamasının. Tabii saldırıyla ilgili tepkisini dile getirdi. Affetmeyeceğiz, unutmayacağız, bedelini ödeyeceğiz diye. Ama onun dışında Afganistan'da demokratik bir hükümet kurmaya çalışmak için Amerikan hayatlarını feda etmemiz gerektiği görüşünde olmadım demiş. Bu ülke tarihinde bir kez bile birleşmiş bir ülke değil. Sayesinde tabii, yani Amerikan yönetimleri sayesinde Afganistan'da bir ulusal birlik yok tabii. Mücahitleri, Sovyetler Birliği ve sosyalizme karşı radikal İslamcı akımları Amerika Birleşik Devletleri desteklediği için tabii ki bir ulusal birlik kurulamadı. Tabii Joe Biden nedenler üzerine çok fazla da duran bir insan değil. Uygun zamanda IŞİD'e yönelik saldırı planı yapacağız demiş. Düşman bizi yıldıramayacak. Dediğim gibi muhtemelen Taliban'la Afgan askerlerinin yerini Taliban'lar alacak. Taliban'la Amerikan askerleri omuz omuza IŞİD'le mücadele edecekmiş gibi bir resim okuyorum ben şu anki gelişmelerden. Enteresan. O zaman tabii BM Birleşmiş Milletler'in terör örgütleri listesinden de çıkartmaları gerekir herhalde. Ya da çıkartmazlarsa Amerikalılar BM terör örgütleri listesindeki Taliban'la beraber IŞİD'e karşı savaşıyor olacaklar. Tuhaf bir durum her koşulda. Başka ne demiş Biden? Başka işte Horasan grubunun dışında elimizde Taliban'ın ezeli düşmanı olan IŞİD'in bize saldıracağı bilgisi vardı demiş. Yani Taliban ezeli düşman değil, IŞİD ezeli düşman. Diyorum ya, kara koyun, yeni kara koyun bu. Bayrakları indiriyor Amerikalılar. Hemen Antony Blinken Dışişleri Bakanı Britanya Dışişleri Bakanı ile görüştü. Özel toplanma merkezleri kuracaklar. Kabil'de kalanları, Amerika'da bu arada yoğun tartışmalar var. Amerikan vatandaşları Taliban'ın eline rehin mi bırakılıyor diye diye. Çin Dışişleri kınadı. Rusya aynı şekilde Kremlin terör saldırılarını kınadı. Dmitri Peskov'un açıklaması, bu olay terör grubunun Afganistan'daki kaostan faydalanabileceği yolundaki kötümser öngörüleri doğruluyor vurgusu yaptı. Rusya'nın okuması da bu şekilde, en kararlı bir biçimde kınadıklarını belirttiler. Ama Rusya'nın açıklamalarında bir Taliban övgüsü görmüyorum açıkçası. Bir tek Kabil'deki büyükelçi Taliban'da bir şekilde çalışmak gerektiğini sürekli vurguluyor. Moskova'dan açıklamalar daha temkinli, onu belirtmek gerekiyor. Tehlike büyük demiş Dmitri Peskov, gerilim artıyor vurgusu yapmış. Rus istihbarat servislerinin de Afganistan'daki tehlikeyi 7/24 izlediğini de aynı şekilde vurgulamış. Britanya saldırılara rağmen Kabil'den tahliye operasyonlarını devam ettireceğini Başbakan Boris Johnson açıkladı. Merkel aynı şekilde, onlar da diyorlar ki Afganistan'dan 31 Ağustos'tan sonra ayrılmak isteyenler olursa onlara da yardım etmeye çalışacağız. Fransızlar Kabil'deki elçiliklerini kapatıyorlar. İspanya artık son veriyor, tahliye zaten tamamlamışlar, öyle gözüküyor. Meksika 124 gazeteciyi kabul etmiş. Meksika 5 Afgan kadın, uluslararası ödüllü 5 Afgan kadını ülkeye kabul etmişlerdi. En son gazetecilere de el uzatmışlar. Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Meksika'nın bizzat karşılamış gazetecileri. Hollanda'da da bir ülkenin doğusunda Eda kentine bağlı bir Herskamp diye bir köy var. O köyde bir askeri kışlaya 800 kadar Afgan mülteciyi, sığınmacıyı yerleştirme kararı almış hükümet. Ama ilk grup gelir gelmez ortalık karışmış. Köylüler ayaklanmışlar, bayağı bir şiddet gösterileri ortaya çıkmış. Tabii biraz böyle aşırı sağcı çınılar da var burada. İş yerlerinin camlarını kırmışlar, araçlar zarar görmüş vesaire. Protestocular da biz kalpsiz hayvanlar değiliz, sadece çok sayıda yabancı grubun köylü köyümüze gelmesinden ötürü endişeliyiz, güvenliğimizden endişe ediyoruz demişler. Hatırlayacaksınız, Almanya'da, Bavyera'da mesela Suriyelilerin gidişinden sonra Almanlar kızlarına şort giymemeyi tembihlemişlerdi. Çünkü kendi normal hayatlarını şort giyerek sürdürdükleri durumda güvenlik tehlikesi doğuyor diye açıklamalar yapılmıştı. Kızlar da şort giymekten vaz mı geçtiler onu bilmiyorum. Belki de Afganların eğitimi kültürel anlamda yolunda adımlar da atılmıştır. Buna benzer bir durum, kültürel sıkıntılar da var elbette burada. İnsanlar eskisi gibi hayatlarını sürdüremedikleri için, sürdüremeyecekleri için de yerliler şikayette bulunabiliyorlar. Bulgaristan, Afgan göçü bundan sonra, hele Kabil Havaalanı saldırısı yeni terör saldırılarının da işareti olabilirse, yeni akından korkuyor. Yunanistan aynı şekilde, özellikle Türkiye'den bunlar geçebilir diye düşünüyorlar ve takviye güç gönderecekmiş Bulgaristan yönetimi sınıra efendim. Taliban havaalanının sivil bölümü açılacak. 31 Ağustos'tan sonra gerekli belgeleri olan Afganlar dışarıya çıkabilecekler diye bir açıklama yaptı. Bu önemli çünkü Türkiye Kabil'deki havaalanının önce güvenliğine talipti ama Taliban çok kısa sürede başkenti kontrol altına alınca bu iş işletmeciliğe dönüşmüş durumda. Cumhurbaşkanı bugün Bosna Hersek'e giderken açıklama yaptı. Bu konuda haberlerde yabancı medyaya, Reuters'a falan fısıldanmıştı Ankara tarafından. Cumhurbaşkanı Taliban'la 3,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirildiğini Büyükelçilik kanalıyla duyurdu. Ve tabii saldırıyı falan da kınayan bir açıklama yapıp işte IŞİD'in ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğu falan saptamalarını yaptı ama açıklamasının en önemli kısmı bu. Taliban'la temasın sürdürüldüğünü söyledi. Kimseden izin almak gibi bir lüksümüz yok gibi, tuhaf bir cümle. Bunun lüksle ne alakası var? Ya yani biz hükümet olarak bildiğimizi yaparız. Bize ne, eleştiriler varsa da var demiş. Yani Taliban terör örgütü, nasıl görüşürsünüz falan diyenlere karşı. Ve sonuçta da biz Afganistan'ı terk etmedik vurgusu yaptıktan sonra Taliban'la pazarlığın mahiyetini Cumhurbaşkanı açıklıyor. Birazdan Mehmet Ali Güller'le konuşacağız. Taliban'ın bize teklifleri var, gelin siz havalimanımızı işletin demiş Taliban iddiaya göre. Cumhurbaşkanı'nın iddiası, güvenliğini biz sağlayalım demiş Taliban. Yani tabii Taliban bütün ülkeyi kontrol ettiği için Kabil havaalanını kontrol etmeyip gelsin Türk Silahlı Kuvvetleri bizim adımıza kontrol etsin dememişler anladığım kadarıyla. Biz güvenliği kontrol edelim demişler. Siz de işletin, işletmeyi siz yapın. Yani havaalanı işletmeciliğinden bahsediyor Cumhurbaşkanı işin aslı. Şöyle demiş, her türlü bizim şu anda böyle bir kararımız yok demiş, bir kere daha karar vermemiş. Sükunet hakim olunca vereceğiz demiş ama güvenliği biz sağlayalım, işletmeyi siz yapın demiş Taliban Türkiye'ye. Böyle bir durum var. Türk Hava Yolları olabilir. Hande Fırat bugünkü Hürriyet Gazetesi yazısında aynı aslında Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı şeyi daha detaylandırmış. Türk Hava Yolları Kabil Havaalanı'nı işletecekmiş, özel şirket, ama tabii güvenlik önemli. Onun için de Ankara, yani siz Talibanlar koca ülkeyi ele geçiriyor olabilirsiniz ama Kabil Havaalanı'nın güvenliğini hayatta sağlayamazsınız demiş Ankara Taliban'a. Ve özel bir sistem kuralım, gelin özel güvenlik şirketini gönderelim havaalanını işlesin. Çok acayip, ben dünyada gerçekten hani uluslararası ilişkilerde bu tarz bir şey görmedim. Yani işgalci ülkeler başka ülkeleri işgal ediyorlar, havaalanlarını kontrol ediyorlar falan. Yani bin tane böyle şey biliyoruz ama hani böylesini ben açıkçası görmedim. Enteresan bir vakayla karşı karşıyayız. Birazdan Mehmet Ali Güller'e de soracağız. Efendim, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı yeni Dışişleri Bakanı İbrahim Reisi hükümetinin yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahian'la telefonda görüşmüş. Barışçı diyalog, kapsayıcı hükümet vurguları da yapmışlar. İran Cumhurbaşkanı ise Tahran'ı ziyaret eden Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi kabul etti. Orada da özellikle Pakistan'la İran arasında uzun soluklu dini ve insani merkezi, illa bunun altını çiziyorlar, dini ve insani merkezli ilişkileri ele almışlar. Daha çok Amerika'nın ve yabancı askerlerin bölgedeki varlığının istikrarsızlığa yol açtığını vurgulamışlar ve Afganistan'da tabii işbirliği yapılması vurgusu öne çıkmış efendim. Böyle Afganistan notlarım size aktarmak istediğim. Şimdi bunun dışında birkaç not daha aktaracağım bir şarkı arasına gitmeden önce. Amerika'nın eski Kiev Büyükelçisi bir açıklama yapmış. Piper, enteresan bir adam, Ukrayna yönetimine demiş ki ya siz bu kuzey akım 2 Almanya Rusya arasındaki doğal gaz hattı ile ilgili habire Amerika'dan yaptırım talep etmekten vazgeçin. Yani bu iş işe yaramayacak çünkü müttefikler Biden'ı kabul etmiyorlar. Yani Amerika'nın liderliği yeterli olmuyor demiş. Enteresan bir saptama olmuş Avrupalı şirketlere. Biden nasıl etsin de sizin için yaptırım uygulasın diye sormuş. Angela Merkel Eylül sonunda siyasetten ayrılıyor ve etkisine dair şimdiden anketler yapılmaya başlanmış. YouGov bir araştırma yapmış ve Merkel tabii bu araştırma ABD, Britanya, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da gerçekleştirilen bir araştırma. Enteresan tarafı şu ki Almanya'da hala popülaritesi %30 çıkıyor, olumlu onay oranı daha doğrusu. 16 yıllık bir iktidar, 4 dönem seçildi Angela Merkel. Diğer liderlerle, mesela işte Joe Biden'la, Justin Trudeau gibi, Kanada lideri gibi isimlerle ya da Boris Johnson'la kıyaslandığında oldukça onay oranı yüksek, itibarlı bir siyasetçi izlenimi vermiş efendim. Evet, bugün Cumhurbaşkanı'nın Bosna Hersek ziyareti var demiştik. Orta Doğu'dan Joe Biden'ın bütün bu Kabil Havaalanı'ndaki terör saldırıları İsrail Başbakanı Naftali Bennett'la Beyaz Saray'da yapacağı görüşmeyi etkiledi. Ertelemeye gitmek durumunda kaldılar. Özellikle İran'ın nükleer dosyası konuşulacak İsrail ve ABD liderleri arasında. Cezayir ve Fas arasında ipler gerilmişti. Polisario cephesi iki ülke arasındaki en büyük problem ve tabii Cezayir tavır koydu. Doğal gazla ilgili bir ayağı da çıktı bu kapışmanın. Cezayir'den Avrupa'ya giden doğal gaz boru hattı var. Fas'tan geçen kısmının devre dışı bırakılacağını söylediler. Bayağı bir husumet halinde iki ülke Cezayir'in aldığı kararlar, diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı Fas'la. Bakalım buradan başka bu bölgesel gerilime Kuzey Afrika hattında katkı yapacak başka ne çıkacak buradan? Hakikaten enteresan gelişmeler oluyor, ona daha detaylı bakmak lazım. Evet, evet, bu kadar dünya notlarım. Bir ara verelim. Şimdi zaten süremizi de doldurmuşum gibi gözüküyor. Şarkıları, evet. Bir müzik arası verelim arkadaşlar. Dire Straits'ten Brothers in Arms'ı dinletelim demişler. Bir kulaklarımızın pası alınsın. Az sonra Mehmet Ali Güller'le burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Your valleys and your farms.
And you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. Fear and alarm, you did not desert me, my brothers in arms.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller var. Hoş geldin Mehmet Ali yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için Mehmet Ali. Şimdi günlerdir tabii Afganistan'ı konuşuyoruz. Taliban kontrolüne girdi Afganistan ve bütün dünyanın dikkati de orada yeni oluşacak yapıda. Gerek orada kapsayıcı bir hükümet kurdurma çabaları, gerek tahliye operasyonları, Amerika'nın tahliye operasyonları nedeniyle çizdiği fiyasko görüntüsü derken aslında beklenen bir parça oldu. Dün istihbarattan Kabil Havaalanı'nda terör saldırısı olabileceği, Britanya istihbaratı en başta bir takım uyarılar yayınlamıştı. Birkaç saati geçmeden saatler içerisinde gerçekleşti. 110 can kaybı, 13'te Amerikalı bir anda hayatını yitirenlerin sayısı 90 kadar sivilden. Taliban mensupları da var, 72 ila 90. Şimdi birdenbire buradan bir IŞİD Horasan vakası çıktı. Karakoy'un onar olacak gibi gözüküyor. Çünkü Amerikan ordusu Taliban'la istihbarat da paylaşıyor. Bundan sonra herhalde Amerika ile Taliban'ı, ki BM terör örgütleri listesinde Taliban tabii, omuz omuza IŞİD'e karşı savaşırken görme olasılığımız var mıdır? Ne dersin? Bütün bunları nasıl değerlendirmek lazım bu gelişmeleri öncelikle?
Evet. Birincisi tabii IŞİD Horasan örgütü bir süredir Taliban'ı zaten Amerika ile işbirliği yapıyor olmak ve Amerika ile uzlaşıyor olmak nedeniyle suçlayan bir örgüttü. Fakat burada ilginç olan şu, daha düne kadar Amerika fiilen IŞİD Horasan'ı sahada destekliyordu. Çok değil, daha bir ay önce Rusya üstelik somut bir takım nokta vuruşlu açıklamalar da yaparak Amerika ile IŞİD Horasan işbirliğine dikkat çekmişti. Örneğin mesela Rusya Dışişleri Bakanı Zaharov 23 Temmuz'da yaptığı bir açıklamada aynen şöyle demişti. İzleyicilerimiz için anımsatalım. IŞİD ile çatışmaya giren Taliban'ın mevzilerine yönelik Amerikan Hava Kuvvetleri'nin nokta vuruşu yaptığı kayıtlara geçti. Bu bilgilerin ABD ile IŞİD militanları arasında işbirliği olduğunu söylemek için yeterli olduğuna inanıyoruz. Yani bundan bir ay önce Amerika'nın IŞİD ile Taliban çatışırken doğrudan hava kuvvetleriyle nokta vuruş yapıp Taliban üstlerini vurduğu günler geçirdik bir ay önce. Bugün tablo değişti. O gün niye IŞİD'e bu yönde bir destek vermişti? Tabii Amerika bir anlaşma yapmış. O anlaşma nedeniyle çekilmeyi planlıyor. Ama diğer yandan da Taliban'ın çok hızlı bir şekilde ilerlemesini, Kabil'e doğru yürümesini istemiyordu. IŞİD bu amaçla Taliban çatışması sırasında Taliban'a karşı kollamıştı fiilen. Şimdi ise tersi olacak. Bu durum değişikliğini anlayabilmenin bir yolu da bizim IŞİD'e nasıl bir örgüt olduğuna dönüp bakmamız gerekiyor. Burada tabii uzun uzun anlatacak değilim ama çıktığı dönem hazırladığım IŞİD Kara Terör kitabında IŞİD'in Amerika için kullanışlı bir düşman olduğunu ve Washington'un açmak istediği kapılar için bir maymuncuk görevi gördüğünü belirtmiştim özetle. Ne olmuştu IŞİD ansızın Irak ve Suriye'de ortaya çıkınca? Obama'nın belirlediği strateji neticesinde bir anda terör örgütü PKK böyle IŞİD gibi dünyanın tepki gösterdiği bir kötü örgüte karşı mücadele eden insanlık için mücadele eden bir ılımlı örgüte dönüşmüştü. Yani terör örgütünün Batı nezdindeki algılanışını değiştirmeye yaramıştı IŞİD'in varlığı. Şimdi bu durum Afganistan için de geçerli olabilir mi? Yani Taliban tanınacak mı, tanınmayacak mı tartışmalarının olduğu bir süreçte şimdi IŞİD'e karşı mücadele eden bir Taliban ya da IŞİD'in saldırdığı bir Taliban kamuoyu nezdinde daha kabul edilebilir hale mi getirilmek isteniyor? Biraz bu yönüyle bakmak lazım. Fakat bu meseleye bakışımızın tek yönü olmamalı. Aynı zamanda bunun Amerika içindeki çarpışmanın bir tezahürü olabileceğini de göz ardı etmemeliyiz. Bir, ikincisi NATO üyesi bir başka ülkenin hamlesi olabileceğini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor gibi görünüyor. Şu anki elde ilk olan veriler. Evet.
Evet. Peki Mehmet Ali, şimdi çok tartıştık bu konuda Afganistan'daki gelişmeleri. Özellikle Türkiye aylardır aslında Kabil'de havaalanının güvenliği, ki muharip güç bulundurmuyordu NATO şemsiyesi içerisinde. Zaten Türk askerleri 500-600 civarı yanılmıyorsam oradaydılar. Fakat tabii Taliban başkenti tamamen kontrol altına alıp da Batılıların tahliye operasyonlarına falan ya da dünyanın tahliye operasyonlarına geçit verince havaalanında destek gücü olarak doğal olarak Türk Silahlı Kuvvetleri de görev yaptı. Fakat Ankara çok da çekilmek istemez bir görüntü çizdi. Bu süreçte ısrarla Kabil Havaalanı'nın güvenliği başlığı altında tartışmalar başladı. Sonra birdenbire işletmeye dönüştü. Şimdi anlamakta zorluk çekiyorum. Yani şimdi Esenboğa Havaalanı'nın işletmesinin başka bir ülkede olmasını anlamakta ben doğrusu zorluk çekiyorum. Taliban da reddetti bu tarz şeyleri. Özellikle güvenlik ve kontrol bağlamında. En son Cumhurbaşkanı Bosna Hersek'e giderken aslında İbrahim Kalın'ın dün önceki gece diyelim NTV yayınında söylediği şekilde bir işletme formülasyonu ve tabii medyada bir takım yazarlar da aynı şekilde Türk Hava Yolları'nın Kabil Havaalanı'nı işletmesi, özel güvenlikçilerin orada olması, özel sistem, mekanizma. Ne oluyor? Yani hakikaten işin içinden çıkmak çok zor. Ben dünya tarihinde böyle bir örnek doğrusu bilmiyorum. Yani bir ülke, Amerika oluyor bu açıkçası, gidip bir ülkeyi işgal ediyor ve oranın havaalanını kontrol edebiliyor tabii. Ama onun dışında nedir bu önümüzdeki vaka? Diplomasi diyor Cumhurbaşkanı, Taliban'la yürütülen diplomasi diyor ama anlamlandırmakta zorlanıyoruz. Nasıl değerlendirirsin bütün bu bitenleri?
Bir kere bu havalimanının korunması ile işletilmesi arasındaki farkın doğrudan 15 Ağustos'ta Taliban'ın Kabil'e egemen olmasıyla ortaya çıkan şartlar, yeni şartların bir getirdiği bir durum olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. O güne kadar Erdoğan'ın 14 Haziran NATO zirvesi sırasında Biden'la mutabık ola geldiği gibi Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı Taliban'a karşı koruma görevini üstlendiği ve bunun da Bakü'de büyükelçiliklerin aslında rezidanslarına ulaşan alanın toplam güvenliğine kadar uzanacak bir görev olduğu konuşuluyor, tartışılıyordu. Tabii 15 Ağustos bir durum değişikliği yarattı. Kabil Taliban'ın denetimine geçince bu kez Kabil Havalimanı'nı siz kime karşı koruyacaksınız? Yani önceki pakette Taliban'a karşı koruma görevi vardı ama Taliban şimdi egemen. Dolayısıyla kime karşı koruyacaksınız? Aslında o durum o durum doğal olarak Biden'la Erdoğan arasındaki mutabakatın kadık olması halini doğurmuştu. Fakat buna rağmen AKP hükümeti ısrar etti. Taliban'la uzlaşarak bu görevi sürdürme arayışı içerisinde olduğu ortaya çıktı. Nitekim bunu en son kendileri de Taliban'la görüştüklerini söyleyerek belirtmiş oldular. Fakat Taliban'ı bu işe ikna edemediler. Taliban'ın buna ikna olmaması da normal. Yani siz bunu kabul ettiğiniz zaman bu bir egemenlik sorunu haline gelir. İddianız ortadan kalkar. Dolayısıyla Taliban her ne kadar işte Türkiye'ye, Türk hükümetine yönelik belli konularda ılımlı mesajlar verdiyse de kesinlikle ve kesinlikle anlaşmanın gereği, Doha'da yapılan anlaşmanın gereği 31 Ağustos'tan sonra Kabil Havalimanı'nda Türk askeri görmek istemediklerini hem de birkaç kez açıkladılar. Evet. Şimdi bunun arkasından iki önemli gelişme oldu. Bir, birkaç gün önce İngiltere acil koduyla Almanya ve Fransa'nın da desteğini alarak G7'yi toplantıya çağırdı. O toplantıda Amerika'yı 31 Ağustos son olmasın, yani bu tahliyeler için biz bu süreyi uzatalım diye zorladılar ama Biden'ı ikna edemediler. Ertesi gün Pentagon bir açıklama yaptı. 31 Ağustos'tan sonra artık biz hiçbir sorumluluk almıyoruz. Son askerimizi çıkardığımız anda bizi hiçbir şey ilgilendirmiyor dedi. Bu durum Milli Savunma Bakanlığı'nı zorunlu olarak harekete geçirdi ve o gece açıklama yapıp Türk askerini tahliye etme kararı aldıklarını söylediler. İşte o andan itibaren işin koruma yerine işletmecilik boyutu ön plana çıktı. Az önce senin de hatırlattığın gibi ilk önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak İbrahim Kalın yani Afganistan'dan askerlerimiz çekiliyor ama hava alanı işletmesine devam etmek istiyoruz. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor dedi. Bu sabah da Erdoğan Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifler var dedi. Bir koruma bitti, işletme başladı. Tabii şöyle bir tuhaflık oldu. Şimdi önce Taliban'a karşı havalimanı koruma görevi vardı. Şimdi Taliban için havalimanı işletmeciliği görevi var. Yani tuhaf bir durum. Şimdi bunu anlamlandırabilmek normal mantık içerisinde hiç mümkün değil. Yani bu hükümet havalimanı işletmeciliğine bu kadar meraklıysa Türkiye'de bir sürü havalimanı var ve bunu şirketler, özel şirketler işletiyor. Niye biz o zaman kamu olarak buraları işletmiyoruz? Daha önceki gün Kütahya'daki %1 yolcuya bile ulaşamamış garantili havalimanının bu nedenle satışı biliyorsunuz gündeme geldi. Şimdi hal böyleyken Türkiye'deki havalimanlarını işletmeye talip olmayan kamu adına Türk hükümeti gidip Kabil'deki havalimanına talip oluyorlar. Bunun nedeni ne olabilir? Bakın yine normal mantık içerisinde bir açıklama yapmam mümkün değil ama normalin dışına çıkarak aklıma sadece iki seçenek geliyor. Bir, ya bu hükümetin, bu fetihçi yaklaşıma haiz hükümetin stratejiyi anlamlandırdığı iz düşüm belki kadroları şunlara götürüyor olabilir. Hani hep diyorlardı ya işte İdlib'i kontrol edemezsek Ankara düşer. Yok işte şurayı Libya'da olamazsak bilmem neresi gider. Yani böyle bir jeopolitikçi bakışla silsileler çizerek bir Türkiye güvenliği oluşturuyorlar biliyorsunuz. Benzerini Afganistan içinde oluşturuyorlar. Yani Kabil Havalimanı'nı yöneten Kabil yönetir, Kabil yöneten Afganistan'ı yönetir gibi bakıyor olabilirler. Bir. İkincisi, bu havalimanı işletmeciliği meselesi Sadat gibi şirketler için bir çalışma alanı yaratmanın ısrarı olabilir. Yani Türk Hava Yolları etiketi üzerinden bu iş belki anlaşılırsa yapılır ama orayı daha ziyade Sadat gibi şirketler üzerinden işletmek isteyebileceklerine dair bir öngörü tabii konuşuluyor. İkinci ihtimalinde bu olabileceği.
O gidiyor. Zaman çığır açıcı bir şey. Çünkü ben mesela Amerika'nın işgal güçlerinin biliyoruz yani dalıyorlar, ülkeleri dağıtıyorlar vesaire ama bence Amerikalıların ya bizim Blackwater sizin Kabil'i bir işletsin falan dediklerini de duymadım yani. Hani bu bir acayip bir şey oluyor. Çünkü Hande Fırat'ın yazısında gördüm ben de. Ağırlıklı olarak Türk Hava Yolları üzerinde duruluyor ama yani Taliban ben kontrol ederim kendi havaalanımı diyor. Ankara yok siz kendi havaalanınızı kontrol edemezsiniz diyor. Güvenliği sağlanamaz. Özel sistem kurulması, özel güvenlik şirketinin görevlendirilmesi gerektiği falan. Ya boyut aşmış ya, bir şekilde.
Bunların hepsi yani gazeteci meslektaşlarımız yazanlar çizenler de kusura bakmasınlar ama boş laf. Niye? Yani Kabil Havalimanı dışında Afganistan'da başka havalimanı yok mu? Kandahar'da yok mu? Herat'ta yok mu? Ya başka havalimanları da var. Onlar nasıl çalışacak peki? Yani Kabil hani her yeri beceriyorlar da Kabil'i mi beceremeyecekler? Bir. Ya da Kabil beceremiyorsa diğerleri nasıl becerilecek? Yani başka havalimanları da var.
Evet. Bir de Afgan hükümeti de havalimanını Amerikalılarla beraber kontrol ediyordu ama Afganistan'ı kontrol edemediler. Öyle de bir şey
var. Yani tabii bir de o yanı var. Dolayısıyla bu yani Türkiye'nin aslında böyle kendi ekonomi gücünün ötesindeki Türk hükümetinin yayılmacı karakterinin bir tezahürü olarak ortada bulunan bir iş. Biraz bunu şuna benzetiyorum. Yani 90'larda Sovyetler Birliği dağıldığında Orta Asya'da bir boşluk bulunduğunda Amerika Türkiye'yi o Orta Asya'daki ülkelerle etnik bağları nedeniyle oralara sevk etmeye çalışmıştı. Yani Çin'in ve Rusya'nın arasına girmek için. Evet. O işin mesela bir ucu FETÖ'nün oralarda hızla CIA yönlendirmesiyle eğitim seferberliğine başlamasıydı. Ama bir diğer ucu da 12 Eylül'ün o Türk İslam sentezli Turancı anlayışının böyle Kafkasya'dan Orta Asya'ya bir Turan koridorları açma meselesiydi. Şimdi benzer üslupta yazılar, çiziler oluşuyor Cumhur İttifakı'nın AKP, MHP yayın organlarında. Böyle bir fetihçi, böyle bir yayılmacı, böyle bir buralar bizden sorulur anlayışına sahip olduğu için AKP hükümeti buralarda küçücük bir başarı elde etmeyi kendisi açısından, kendi 2023 hedefi açısından, iç politikası açısından da şart görüyor.
Peki Amerika
konuların hepsinde geri adım atmak zorunda kaldı. Libya öyle oldu. Doğu Akdeniz öyle oldu. Suriye'de yani bunu zorluyorlar hala İdlib'den geri adım atmamak konusunda ama o da netice itibariyle bir süre sonra mecburen Suriye ordusu, Suriye devleti, Şam yönetimi gelip kendi topraklarında egemen olacak. Ve AKP hükümetinin eline kendi tarihini oluşturabileceği bir fetih hikayesi yazma fırsatı ortaya çıkamamış oldu. Çıkamış. Belki şimdi bunu hani biz artık Afganistan'ı kontrol eden gücüz diye iç politikaya pazarlamanın bir aracı haline getirebilmek için Kabil Havalimanı'nda bu denli ısrar ediyor olabilirler. Bu da tabii bir seçenek.
Peki bunda Amerika'nın bir şeyi var mıdır? Yani Amerikalılar çok da dert edinmiyor gibi. İlk başta bu güvenlik koruma meselesinde Türkiye'ye yeşil ışık yaktılar ama işletme işlerine fazla da girmiyorlar. Ama öte yandan da Avrupalılar da göçü engeller diye bir Türkiye başlığı açtılar.
Amerika'nın temel derdi şu, başından itibaren kendisi Taliban'la anlaşmanın sonrasında çekilmek zorunda kaldığı andan itibaren mümkünse Orta Asya ülkelerinin birkaçında üs bulabilmekti. Eğer bir de Türkiye güvenliğini alıp Kabil'i koruyor olursa bu NATO düzlemi açısından işte Kabil, ondan sonra Özbekistan'da bir üs, Kırgızistan'da bir üs diye buralarda böyle bir zincir kurularak NATO tahakkümü kurma noktasında adımlar atabileceklerdi. Fakat bunu şimdi yapma olasılıkları gün geçtikçe ortadan kalktı. Bir takvim tutmazlık oldu. Kabil erken kendi deyimleriyle düşmüş oldu. İkincisi de Rusya'nın ve Çin'in ağırlığı nedeniyle ne Özbekistan ne de Kırgızistan Amerika'ya tıpkı 2001'de olduğu gibi üs verme
Pakistan da biraz.
Pakistan da öyle. Yani iki cephe oluşmuş durumda. Afganistan konusunda bir Atlantik cephesi var, bir Asya cephesi var. Türkiye ile Pakistan biraz ara güç gibi, her ikisinin arasında kalan, ikisini birbirine karşı dengelemeye çalışan, biriyle pazarlığı yaparken diğerinden bir takım dengeler gözeterek kazanım elde etmeye çalışan pozisyonda duruyorlar. Ama burada Pakistan daha Asya bloğuna yakın duruyor. Türkiye ise daha Atlantik bloğuna yakın duruyor. Görünen o ki bu işin devamı olacak. Yani Amerika buradan bir 20 yıllık işgalin ardından bir yenilgiyle çekiyor ama netice itibariyle havlu atmıyor. Yani bir iç karışıklık peşinde koşmak, özel savaş tezgahlamak vesaire gibi emperyalist politikalar olmaya devam edecektir. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, yani bu ülkelere dayanarak hem İslamcılık hem Körfez sermayesi, buraları biraz karıştırarak Afganistan'a, oradaki örgütler arası mücadelelere dahil olmaya çalışacaktır. Önümüzdeki süreç IŞİD gibi, El-Kaide gibi terör örgütlerinin de Taliban'la zaman zaman bilek güreşine soyunmaya çalışacakları bir dönem olacak gibi görünüyor.
Peki. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali Güller değerlendirmek için. Dağılışlar çok konuşacağız bunların hepsini. Çok teşekkür, sağ olun.
İyi yayınlar diliyorum.
Evet, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller'le konuştuk. Hem Afganistan'daki son durumu, hem Türkiye'nin Kabil'de korumadan işletmeciliğe yönelen ilgisini, alakasını konuştuk. Hail to the King demiş. Avenged Sevenfold çalıyoruz size. Pazartesi günü görüşmek üzere. Eksen'den hoşça kalın efendim.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.